Ayrım 16.
Kader, beni görüyorsun. Yüzyıllardır ayaklarının dibindeyim. Bana talihimi geri ver. Talihli biri olurdum tekrar. Şimdiye dönüşse geçmiş. Ne şan, ne alkış, ne de zafer, ne başka bir başarı, ne de başka üstünlük, başka bir zevk istemiyorum. Şimdi üzülerek hatırladığım o mutlu zamana dönmekten başka. Kader, beni başa geri döndür. Yatışır o zaman ateşimin bütün şiddeti. Hele bu iyiliği şimdi yapsan, geleceği daha fazla beklemeden. İmkansız şeyler istiyorum, zamanın tekrar etmesi. Bir kere geçtikten sonra başaracak bir güç var mı bunu bu dünyada? Zaman kaçar, uçar, hızlıdır, geri dönmez, hata eder bunu isteyen. Zaman geçse ya da artık zamanı gelse. Karışık bir hayat bu yaşadığım, kah umut ederek, kah korkarak, tıpkı ölüm gibi bu. Ölürken çok daha kolaydır acının bitmesini beklemek. Benim için daha iyi olurdu bitirmek. Ama öyle değil. Çünkü hayat ikna ediyor. Korkusunu duyuyorum ben gelecekte olacakların. Don Lorenzo glosayı bitirdiğinde Don Quixote ayağa kalktı ve yüksek sesle adeta haykırarak eliyle Don Lorenzo'nun sağ elini sımsıkı kavrayarak dedi ki: Yüce Tanrı'ya bin şükürler olsun ey soylu delikanlı. Siz dünyanın en iyi şairisiniz. Tanrı affetsin, bir şairin dediği gibi siz Kipros ve Gaeta değil, bugün ayakta olsa Atina akademileri, bugün var olan Paris, Bologna ve Salamanca akademileri tarafından ödüllendirilmeye layıksınız. Tanrı'ya yalvarıyorum. Birincilik ödülünü size vermeyen jüriyi Foibos ok yağmuruna tutsun, Musalar evlerinin eşiğinden içeri asla adım atmasın. Beyefendi, lütfedip başka şiirlerinizi de okuyun bize. Olağanüstü dehanızı çeşitli yönleriyle tanımak isterim. Don Lorenzo deli olduğuna kanaat getirdiği halde Don Quixote'nin övgülerine sevinmesin mi? Ey iltifatın kudreti, nelere kadirsin? Hakimiyet alanın ne kadar geniş. Don Lorenzo da bu gerçeği doğrulayarak Don Quixote'nin isteğini ve ricasını yerine getirdi. Priamus ile Tisbe efsanesi ya da hikayesiyle ilgili şu soneyi okudu. Sone. Genç ve güzel kız yıkar, deler Priamus'u duymak için duvarı, görmek için o dar, inanılmaz yarığı, ayrılır Kıbrıs'tan aşk yola çıkar. Cesaret edemez ses fısıldar, geçemez böyle dar bir boğazı, ama sevişir o delikte ruhları, çünkü kolayca buluşur bütün aşıklar. Dayanılmaz oldu arzu, çağırıyor kendi isteğiyle ölümü tedbirsiz bakire. Hele bakın şu hikayeye, ah ne tuhaf şey bu. Öldürüyor, gizliyor, canlandırıyor ikisini de. Bir kılıç, bir mezar, bir hatıra, tek bir hamlede. Tanrı'ya şükürler olsun dedi Don Lorenzo'nun sonesini dinleyen Don Quixote. Sayısız cüce şairden sonra nihayet zat-ı âliniz gibi yüce bir şair gördüm beyefendi. Bu sonenin inceliği bunu açıkça ortaya koyuyor. Don Quixote 4 gün boyunca Don Diego'nun evinde el üstünde ağırlandı. 4 günün sonunda gitmek için Don Diego'dan izin istedi. Evinde gördüğü izzetü ikrama müteşekkir olduğunu, ancak gezgin şövalyelere uzun süre tembellik ve eğlenceyle vakit geçirmek yakışmadığından, o yörede çok sık rastlandığını bildiği serüvenler peşinde koşmak, görevini yerine getirmek üzere yola çıkmak istediğini söyledi. Yoluna dümdüz devam ederek varacağı Zaragoza'daki mızrak dövüşlerinin başlangıç gününe kadar vaktini bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyordu. Daha önce o civarda hakkında çeşitli şaşırtıcı şeyler anlatılan Montesinos mağarasına girmesi, aynı şekilde genellikle Ruidera adıyla anılan 7 lagünün gerçek kaynağını keşfetmesi gerekiyordu. Don Diego ve oğlu bu şerefli kararı için kendisini tebrik ettiler. Evlerinden, çiftliklerinden canı ne isterse almasını, kendisine seve seve hizmet edeceklerini, yiğitliğinin ve şerefli mesleğinin kendilerini buna mecbur ettiğini söylediler. Nihayet yola çıkacakları gün geldi. Don Quixote için ne kadar sevinçli bir günse, Sancho Panza için o kadar kasvetli ve uğursuz bir gün. Sancho, Don Diego'nun evindeki bolluktan pek memnundu. Ormanların, ıssız kırların açlığına, yoksul heybelerinin kıtlığına dönmek istemiyordu. Buna rağmen heybelerini en gerekli gördüğü şeylerle tıka basa doldurdu. Don Quixote vedalaşırken Don Lorenzo'ya dedi ki, ''Zat-ı âlinize daha önce söylemiş miydim bilmiyorum, söylediysem tekrar etmiş olayım. Zat-ı âliniz, şöhret tapınağının erişilmez doruğuna varmak için daha az zahmetli bir yol bulmak isterseniz eğer, yapacağınız tek şey biraz dar olan şiir yolunu bir yana bırakıp daptarıcık olan gezgin şövalyelik yolunu tutmaktır. Bu yol sizi bir çırpıda imparatorluğa ulaştırabilir.'' Don Quixote bu sözleriyle deliliği davasını sonuçlandırmış oldu. Sözüne şöyle devam etti. Tanrı şahidimdir, Senyor Don Lorenzo'yu yanımda götürüp ona alçak gönüllüleri bağışlamayı, kibirlilere tekme tokat boyun eğdirmeyi, yani icra ettiğim mesleğin gereği olan faziletleri öğretmeyi çok isterdim. Ama genç yaşı bunu gerektirmediği ve övgüye değer çalışmaları izin vermeyeceği için sadece bir tavsiyeyle yetineceğim. Zat-ı âliniz bir şair olarak kendi fikirlerinizden ziyade başkalarının fikirleriyle kendinizi yönlendirirseniz meşhur olabilirsiniz. Çünkü hiçbir evlat annesine babasına çirkin görünmez. Bu yanılgı zihnin hayat verdiği evlatlar için daha da geçerlidir. Baba oğul bir kez daha Don Quixote'nin kah akıllı, kah saçma, karışık sözlerine ve arzularının tek amacı, tek hedefi olan bahtsız serüvenlerin peşinde koşmak konusundaki şaşmaz inadına şaşırıp kaldılar. Tekliflerini ve iyi dileklerini tekrarladılar. Don Quixote ile Sancho, şatonun hanımından da izin istedikten sonra Rosinante ile boz eşeğin üzerinde yola düştüler. 19. Bölüm. Aşık çobanın serüvenine ve başka gerçekten hoş olaylara dair. Don Quixote, Don Diego'nun köyünden pek fazla uzaklaşmamıştı ki, karşısına 4 merkep üzerinde 2 rahip veya talebe ile 2 köylü çıktı. Dipnot, rahiplerle talebeler aynı kıyafeti giyerlerdi. Talebelerden birinin yanında yeşil çadır bezinden iple bağlanmış bir bohça vardı. İçinde göründüğü kadarıyla beyaz güzel bir kumaş ve 2 çift kaba yün çorap vardı. Öteki talebenin yanında sadece 2 tane yeni uçları deri düğmeli demir eskrim kılıcı vardı. Köylülerin yanındaki eşyalar, bunları büyük bir kentten almış olduklarını ve köylerine dönmekte olduklarını gösteriyordu. Hem talebeler hem de köylüler, Don Quixote'yi ilk kez gören herkesin düştüğü şaşkınlığa düştüler. Diğer insanlardan bu kadar farklı olan bu adamın kim olduğunu çok merak ettiler. Don Quixote kendilerini selamladı, ne tarafa gittiklerini sordu. Yollarının aynı olduğunu öğrenince birlikte gitmeyi önerdi ve biraz yavaşlamalarını rica etti. Onların eşekleri kendi atından hızlı gidiyordu. Sonra hatırlarını kırmayıp kısaca kim olduğunu, görevini ve mesleğini, dünyanın dört bir yanında serüven peşinde dolaşan bir gezgin şövalye olduğunu anlattı. Asıl adının La Mançalı Don Quixote, lakabının da Aslanlar Şövalyesi olduğunu söyledi. Bütün bunlar köylüler için Çince kadar anlaşılmaz olduğu halde, Don Quixote'nin şuur bozukluğunu derhal anlayan talebeler için öyle değildi. Yine de kendisine hayretle, saygıyla seyrediyorlardı. Biri dedi ki, "Saygıdeğer şövalye, serüven peşinde koşanların adeti olduğu üzere, belirli bir rotanız yoksa lütfedip bizimle birlikte gelin. Bugüne kadar La Mancha'da, hatta fersahlarca mesafede yapılmış düğünlerin en güzelini, en zenginini görmüş olursunuz. Don Quixote bu kadar methettiğine göre bir prens düğünü mü olduğunu sordu. Hayır değil diye cevap verdi talebe. Bir çiftçi ile bir çiftçi kızının düğünü. Oğlan bu yörenin en zengini, kız da insan gözünün görmüş olduğu en güzel kız. Düğün töreni çok değişik olacak. Çünkü gelinin köyüne yakın bir çayırda kutlanacak. Gelinin adı Güzel Quiteria'dır. Damadınki de Zengin Camacho. Kız 18 yaşında, oğlan 22. Tam birbirlerine göreler. Gerçi herkesin sülalesini ezbere bilen kimi meraklılar, Güzel Quiteria'nın sülalesinin Camacho'nunkinden daha soylu olduğunu söylüyorlar. Ama artık buna önem verilmiyor. Zenginlik birçok kusuru kapatabiliyor. Her neyse, bu Camacho çok cömert olduğundan bütün çayırı dallarla örtmeyi kafasına koydu. Yani güneş toprağı kaplayan yeşil çimenleri ziyaret etmek isterse işi çok zor olacak. Ayrıca danslar da düzenledi. Hem kılıç dansı hem de çıngırak dansı. Damadın köyünde çok güzel çıngırak çalanlar vardır. Topuk vuran dansçılardan hiç söz etmiyorum. Onlardan kıyamet kadar çağrıldı. Ama bence bu düğünü asıl unutulmaz kılacak olan, söylediğim, daha söylemeden geçtiğim birçok şey değil, küskün Basilio'nun yaptıkları olacak. Bu Basilio, Quiteria'nın köyünden bir çobandır. Evi Quiteria'ların evine bitişiktir. Aşk da bunu fırsat bilip Piramus'la Tisbe'nin unutulmuş sevdalarını tekrar canlandırdı. Basilio daha küçücük yaşında Quiteria'ya aşık oldu. Quiteria da onun hislerine binlerce masum lütufla karşılık verdi. O kadar ki iki çocuğun, Basilio ile Quiteria'nın aşkları köyde eğlence konusu oldu. Çocuklar büyüdü. Quiteria'nın babası Basilio'ya eskisi gibi eve girip çıkmayı yasaklamaya karar verdi. Sürekli korku ve şüphe içinde yaşamamak için de kızını varlıklı Camacho ile evlendirmeyi tasarladı. Talihin tabiat kadar cömert davranmamış olduğu Basilio'yu iyi bir koca olarak görmüyordu. Eğer kıskançlığı bir yana bırakıp gerçekleri dile getirmek gerekirse, Basilio hayatımızda gördüğümüz en çevik delikanlıdır. Müthiş cirit atar, çok iyi güreşçidir ve mükemmel top oynar. Tazı gibi koşar, keçiden iyi atlar, gülleyle çomak devirirken mucizeler yaratır. Ayrıca bülbül gibi sesi vardır. Gitarı konuştururcasına çalar ve her şeyden önemlisi kılıç oyununda rakipsizdir. Bunun üzerine Don Quixote, bu delikanlı dedi, sırf bu yeteneği sayesinde değil Güzel Quiteria ile bugün sağ olsa Lancelot'a ve engellemek isteyen herkese rağmen Kraliçe Guinevere ile evlenmeye layık olurdu. Bunu gelin de karıma anlatın dedi o ana kadar sessizce ilerlemiş olan Sancho Panza. Karım herkesin mutlaka kendi dengiyle evlenmesini istiyor. Davul dengi dengine diye çalar diyor. Benim bu Basilio'ya kanım ısındı. Bu Senyora Quiteria ile evlensin isterdim. Birbirlerini sevenlerin evlenmesine mani olanları Tanrı bağışlasın, ruhları şad olsun. Az kalsın tersini söyleyecektim. Bütün birbirlerini sevenler evlenecek olsalar dedi Don Quixote. Anne babalar evlatlarını uygun kişilerle zamanında evlendirme haklarını kaybetmiş olurlardı. Kocalarının seçimi kızlara bırakılsaydı, kimi babasının hizmetkarını, kimi sokaktan geçerken gördüğü sefih kabadayının teki olsa da cesur matah sandığı adamı seçerdi. Aşk ve tutku bir eş seçmek için son derece gerekli olan sağduyuyu kolayca köreltir. Eş seçiminde yanılmak büyük bir tehlikedir ve doğru seçimi yapabilmek için büyük bir bilgeliğe ve Tanrı'nın yardımına ihtiyaç vardır. İnsan uzun bir yolculuk yapmak istediğinde eğer ihtiyatlıysa, yola çıkmadan önce güvenilir, barışsever bir yol arkadaşı arar kendisine. Madem öyle, ömrü boyunca son durak olan ölüme kadar sürecek yolculukta niye aynı şeyi yapmasın? Hele yol arkadaşı karı kocaya yakışır şekilde yatakta, sofrada ve diğer her yerde kendisine eşlik edecekken, insan seçtiği eşini satın aldığı bir mal gibi geri veremez, değiştiremez, takas edemez. Çünkü evlilik hayat boyu süren bir durumdur. Öyle bir boyunduruktur ki boyuna geçirildiğinde gordiyon düğümüne dönüşür ve ancak ölümün tırpanı biçince çözülür. Bu konuda daha çok şey söyleyebilirdim. Ancak Basilio'nun hikayesine ilişkin sayın lisans talebesinin anlatacak başka bir şeyi olup olmadığını merak ediyorum. Bakaloria veya Don Quixote'nin dediği gibi lisans talebesi buna şöyle cevap verdi. Anlatabileceğim bir tek şey var. Güzel Quiteria'nın zengin Camacho ile evleneceğini öğrendiği andan itibaren Basilio'nun güldüğünü, mantıklı bir söz söylediğini gören olmadı. Hep kederli, dalgın geziyor. Kendi kendine konuşuyor. Aklını oynattığı açıkça belli oluyor. Az yiyip az uyuyor. Meyveden başka şey yemiyor. Uyursa da vahşi hayvanlar gibi kırlarda, sert toprağın üzerinde uyuyor. Ara sıra gökyüzüne bakıyor, bazen de gözlerini yere dikip kendinden öyle geçiyor ki giysileri rüzgarla kıpırdayan giydirilmiş bir heykele benziyor. Kısacası kalbinin tutkuyla yandığına dair öyle işaretler veriyor ki kendisini tanıyan herkes yarın güzel Quiteria'nın evetinin onun ölüm fermanı olacağından korkuyor. Tanrı bir çaresini bulur dedi Sancho. Çünkü derdi veren Tanrı ilacını da verir. Gün doğmadan neler doğar. Her gün bir olmaz. Bir günde dağlar devrilir. Ben aynı anda hem yağmur yağıp hem güneş açtığını da gördüm. Gece turp gibi yatan adamın sabah kalkamadığını da. Söyler misiniz, feleğin çarkına çomak soktum diye böbürlenebilecek bir tek kişi var mıdır? Kesinlikle yoktur. Ben bir kadının evet ile hayırı arasına bir iğne bile sokmaya kalkışmam sığmaz çünkü. Quiteria'nın Basilio'yu bütün kalbiyle sevdiğine dair teminat verin bana, ben de ona bir çuval dolusu iyi talih vereyim. Aşkın öyle bir gözlüğü vardır ki bakırı altın, fakirliği zenginlik, gözdeki çapağı inci gibi gösterir derler. Ne zaman susacaksın Sancho, lanet olsun dedi Don Quixote. Atasözlerini, meselleri böyle peş peşe dizmeye başladın mı? Yahuda'dan başkası sabredemez, şeytan götürsün seni. Hayvan herif, sen çomaktan çarktan ne anlarsın? Ya dediklerimi anlamıyorsanız söylediklerimi saçma bulmanızda şaşılacak bir şey yok diye cevap verdi Sancho. Ama önemli değil, ben anlıyorum ne dediğimi. Fazla saçmalamadığımı da biliyorum. Zat-ı âliniz her zaman söylediklerimi, hatta yaptıklarımı tekit edersiniz zaten. Tekit değil, tenkit diyeceksin, dedi Don Quixote. Düzgün konuşma düşmanı, Tanrı seni kahretsin. Bana kızmayın lütfen efendim, diye cevap verdi Sancho. Biliyorsunuz ben sarayda yetişmedim. Salamanca'da tahsil de görmedim. Harfleri eksik mi fazla mı söylediğimi bilemem. Hey ulu tanrım, Sayagolu'yu zorla Toledo'lu gibi konuşturmanın alemi yok ki. Dipnot: Sayago yöresinin kaba lisanı İspanyol tiyatrosunda tipik köylü konuşması, Toledo lisanı da düzgün konuşma örneğiydi. Üstelik Toledolular arasında da bu fiyakalı konuşma işinde o kadar marifetli olmayanlar vardır. Doğrudur dedi lisans talebesi. Çünkü Tabakhaneler Mahallesi'nde Zocodover'de yetişenler bütün gün katedralin avlusunda gezinenler kadar güzel konuşamaz. Oysa hepsi Toledoludur. Arı dil, doğru, kibar ve anlaşılır dil, natıkalı saraylıların konuştuğu dildir. İsterlerse Mahalahonda köyünde doğmuş olsunlar. Natıkalı dedim çünkü öyle olmayan saraylılar çoktur. Oysa natıka güzel lisanın dil bilgisidir ve kullanıla kullanıla yerleşir. Ben beyler günahlarıma karşılık Salamanca'da hukuk tahsili gördüm ve düşüncelerimi açık seçik, sade ve anlamlı kelimelerle ifade etmemle övünürüm. Şu yanınızdaki kılıçları oynatmadaki ustalığınızla daha çok övünmeseydiniz, dedi öteki talebe. Lisans imtihanında sonuncu değil birinci olurdunuz. Dikkat edin Corchuelo, dedi lisans talebesi. Eskrim sanatını hafife almakla dünyanın en büyük hatasına düşmektesiniz. Bence bu kesinlikle hata değil, ispatlanmış bir gerçektir, dedi Corchuelo. Bunu size tecrübeyle göstermemi isterseniz, sizin yanınızda kılıç var, yer uygun. Bende de bilek gücü var, cesaretim de eklenince az şey sayılmaz. Benim yanılmadığımı itiraf etmek zorunda kalacaksınız. İnin eşeğinizden. Ölçülü adımlarınızı, dönüşlerinizi, kesmelerinizi, bütün sanatınızı kullanın. Ben Tanrı'nın yardımıyla kendi kaba, yontulmamış becerimle size gün ortasında yıldızları saydıracağım. Beni sırtımı çevirmeye zorlayacak adam anasının karnından doğmamıştır. Yere seremeyeceğim hiç kimse yoktur. Sırtınızı dönüp dönmeyeceğinize ben karışmam, diye cevap verdi eskrimci. Ama ilk ayak bastığınız yerde mezarınız kazılabilir. Yani küçümsediğiniz sanat oracıkta sizi öldürebilir. Şimdi göreceğiz, dedi Corchuelo. Hemen eşeğinden atlayıverdi ve lisans talebesinin eşeğine yüklenmiş kılıçlardan birini kaptı öfkeyle. Böyle olmaz, dedi bu sırada Don Quixote. Bu eskrim karşılaşmasının ve bir türlü çözümlenmeyen bu meselenin hakemi ben olmak istiyorum. Rosinante'nin üstünden inip mızrağını kavradı ve yolun ortasına dikildi. Tam o sırada lisans talebesi zarif beden hareketleriyle, ölçülü adımlarla Corchuelo'ya yaklaşıyordu. Corchuelo ise deyim yerinde ise gözleri ateş saçarak ilerledi. Yanlarındaki iki köylü eşeklerinden inmeyip bu ölümcül trajedide seyirci olarak yer aldılar. Corchuelo'nun yaptığı sayısız vuruş, dürtüş, kesme, çapraz ve çift el tuş soluk aldırmadan dolu gibi yağmaktaydı. Öfkeli bir aslan gibi saldırıyordu. Ne var ki lisans talebesinin kılıcının düğmesi ağzının ortasına isabet eden bir darbeyle onu karşılıyor, öfkesinin ortasında onu durduruyor, kutsal emanetlere yakışan bağlılıkla olmasa bile kutsal bir emanetmişçesine öptürüyordu kendini.